Ayrım 18, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 220. İnsanın içi aydınlıksa yolu da aydınlıktır. Akıl terazisinin iki kefesi var. Biri düşündüğünü tartar, diğeri de tarttığını düşünür. Gökyüzüne bakmaktan korktu Abbas. Denizin derinliğini ve zengin sükunetini yansıtan bir ayna gibi ışıldıyordu gökyüzü. Güvercinlerin gezindiği ıslak sarı toprak yoldan buğular yükseliyordu. Yola girmedi. Boynunu hayatın ihtiras ve tasa tasmasından kurtaran emekli bir ocak katırının yolun kıyısındaki ağaçların altında gezinirken birdenbire durduğunu, kulaklarını dikip üzülmez deresinin her iki yakasına beyaz güvercinler gibi tüneyen Laz evlerine baktığını gördü. Katırın tek gözlü yampiri bakışını izledi. Evlerden karşılıklı yükselen kadın bağırtılarını dinlemeye koyulmuştu katır. Evlerin çevresinde mısır, mancar, ıspanak ve meyve kokuları içinde dolaşan ineklerin kafaları kalkmış, dikkatleri ayakları altında dolaşan tavuklardan kadın bağırtılarına kaymıştı. Dallardaki kuşların da şakıyışlarına ara verdiklerini fark edince hayvanların hayatı dikkatle izlediklerini düşündü. Hissettiği cehaletin ve çektiği acıların ötesine geçip sessizce sığınabileceği saf bir sükunet parçası yok muydu? Kafası ayaklarının aksine zamanın dışında hareket etmeye başlamıştı. Fındık lavuar dedikleri kömürle silme dolu onlarca vagonu peşine takan bir lokomotifin ıslık çala çala kendi içinde gezindiği zehabına kapıldı. Hayat galeri ve tünellerle sıkı sıkıya örülmüş bir büyük örümcek ağında kaderin karanlık havzasında yolunu kaybetmiş kör bir katırı andırıyordu. Adımlarını hızlandırdı. Nereye gidebilirdi? Evler ıssız ve umutsuzdu. Yelli Meryem'in bağırtışı mahalleyi esir almıştı. Fırtınalı gecelerde yaktığı ateşle gemicileri uyaran ak sakallı bal babanın sessiz mekanına, aşkların ve intiharların sığınağı Balkaya'ya gidebilir, geceyi orada geçirebilirdi. Derin düşüncelerden, iç konuşmalardan sıyrılıp kendine geldiğinde Ali Tat'a ait pasta salonunun açık kapısı önünde buldu kendini. Çift sıra halinde yerleştirilen beyaz örtülü boş masaların, duvarlardaki beden aynalarının sessizliğine sığınmak geldi içinden. En dipteki masaya Zonguldak ve ilçelerinde harıl harıl faaliyet gösteren Mükellefiyet Takip Müdürlüğü'nün baş memurları yerleşmişti. Rauf Bey'in çenesi ve morarmış gerdanı inip inip kalkıyordu. Madenden firar etmiş hissine kapıldı birden. Uzaklaşayım derken Balat Dağı'nın eteğindeki Yaka Köyü'nden gelen kör dervişe çarptı. Bakkal defteri gibi karışık bir akılla yürürsen böyle olur diye sendeledi derviş. Kaç defa söyledim sana uşağım, kalabalıkta yürütme beni diye. Dervişe bastonun ucundan tutarak kılavuzluk eden küçük çocuk elindeki elma şekerini yere düşürmüştü. Eğilip alırken sen çarpmadın dede diye bağırdı. Pastalara bakan bir adam çarptı sana. Konuşma, hoş gör aşevine götür beni. Dervişin azarlayıcı sesi Abbas'ı biçilmiş ekin tarlalarının kokusuna ve üveyik sesine götürür gibi oldu. Olduğu yerde çöktü, göz kapaklarını yumarak çarşıyı dinlemeye koyuldu. Yavaş yavaş parçalandığını, her parçasının çoğalarak kendisine karşı anlamsız bir kalabalığa dönüştüğünü ve bu kalabalığın baca ağzından yer altına akan madenciler gibi göz bebeklerinden kendi iç karanlığına aktığını hayal etti. Bir yerlerden gramofon sesi, vapur düdüğü, çok mısır yediği için karnı şişmiş bir boğanın böğürtüsü ve daha önemlisi Monsieur Ivo ile bölge baş mühendisinin mırıltıları geliyordu. Derinlerden bir yerlerden sükun edip gelen kararmış öksürüklü bir gücün ayak seslerine teslim oluyordu şehir. Yer altından güneşte ısındıkça zehirli gazlar salgılayan kömür artıklarından, kok fabrikasının üzülmez dağlarına boğum boğum yayılan ak dumanlarından, yıkanmış kirli kömür sularından, gemilere yüklenen zero dizden yani kömür tozları binlerce insan türüyor, karıncalar gibi şehre yayılıyor, çekilmiş kahve kokan peykelere, hasır iskemlelere, ızgaralı saç mangallarına, ipe geçirilen sucuk kangallarına, kerhane dilberlerine, hastanelere, dispanserlere ve perşembeden gelen meytar takımlarının süslü köçeklerle başlattıkları düğünlere üşüşüyordu. Kalktı yürüdü. Şef Boryon İzzet Efendi ile her işi çaparize getirerek çözen plan bürosu şefi Zirek Zeki'nin karşıdan geldiğini görünce yolunu değiştirdi. Az ileride bir kahvenin önünde Ahmet Naim ile iki mühendis oturuyordu. Bakışları mühendislerin arkasında tek başına oturan ve konuşmaları dikkatle dinleyen Gebeş Veli'ye takıldı. Bir zamanlar pehlivan kısmeti giyen, sonra urgancılık yapan, daha sonra da Zonguldak, Bolu ve Kastamonu havalisinde cellat olan Veli'nin konuşmalara kulak kabarttığını fark etti. Komünistleri, kara borsacıları, izinsiz iş gören fahişeleri ve maden kaçkınlarını izleyip polise bilgi sızdıran Gebeş'i gidip tepelemek geldi içinden. Kafasıyla mühendisleri selamladı, aniden yaklaşıp Ahmet Naim'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Yan masada Yüksek Maden Sanayi ve Mühendis Mektebi'nden iki öğretmenle birlikte oturan Mithat Paşa İlkokulu'nun müdürü fısıltıyı duymuşçasına başını çevirip Gebeş Veli'ye baktı.
Cellata sormuşlar, cehenneme gider misin diye. Aylık kaç demiş.
Yolunu yeniden değiştirdi. Kaldırımın kenarında kendisini durduran hanım ablanın karakolda kolu kırılan kaçak oğluna dair dertlerini dinledi. Kentin cıvıltılı caddesini boydan boya kat etti. İç içe geçen defnelerin, kasımpatıların, gül ve meşe ağaçlarının loş bir tünele dönüştüğü dar yoldan fenere doğru yürüdü. Sülyen kırmızısı entarisiyle avuç falına bakan genç ve güleç bir çingene kadınıyla karşılaştı.
''Ver bir çeyrek hayalim, neyse halin, o çıksın falin.''
Kadını gülümseyerek geçerken ellerinde raketleriyle maden mühendis mektebinin kortuna tenis oynamaya giden beyaz şortlu, beyaz gömlekli bir çiftin ''Gel bizim falımıza bak'' dediğini duydu. Eski sevgilisi Selma'nın evinin önüne geldiğini fark edince yavaşladı. Evin bitişiğinde bahçe çitlerinin önünde duran Lütfi Usta ile karşılaştı. Halini hatırını sordu. Toz hastalığından ölen kardeşi Ali Ekber için başsağlığı diledi ustaya.
''Emekli sandığını yeniden kurabiliriz. Hazır ol. Hurşit'e de söyle.'' diye göz kırptı usta. ''Polis takibatından yılmayan sağlam adamlara ihtiyacımız var.''
''Mesele değil. Ben varım.'' dedi Abbas.
Abbas'ı kolundan hafifçe kendine doğru çekti. Etrafı gözüyle kolaçan ederek planını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya koyuldu. Az ötede evin hanımından sürekli dayak yiyip dışarı atılan beyaz bir kedi duruyordu. Abbas'ın insafı Lütfi Usta'yı dinlerken kediye kaydı. Ev hanımının dışında hiç kimsenin kendisine dayak atmayacağına inanmış gibi bir hali vardı kedinin. Abbas kediyle göz göze gelirken hayvanın tıpkı kendisi gibi kendi varlığından fena halde şikayetçi olduğunu sezinledi. Abbas'ın dikkat noktasını fark eden Lütfi Usta anlattığı konudan saptı hemen.
''Bu gördüğün komşumun kedisidir. Polis gibi takip ediyor beni. Ne zaman iyi bir iş yapmaya kalkışsam bütün canlılar benimle uğraşıyor. Bu gölge kovan tembel yaratığın girmediği yer kalmadı. En çok da karakollara giriyor. Karakola girmeden evvel gelip paçamı kokluyor. Ondan sonra giriyor karakola. Sahibi benim komşumdur. Zıngıldak Ayşe derler. Çirkin bir kadındır. Sabah akşam döver bunu. Zaptiye çavuşlarından kalma bir suratı var. Bir de sahibinin sesi markalı bir gramofonu var. Hamiyet yüce sesi dinliyor her gün. Aslında dinlemiyor, sesi izliyor. Bir görsen gözleriyle takibat polisleri gibi izliyor insanı. Sen beni bilirsin, bakan insandan nefret ederim. Kadının baka baka gözleri birbirine yakınlaşmış, birbirine küsmüş. Bir de burnu var ki hiç sorma. Hani sarmaşıkların henüz kararmaya başlayan tohumları var ya, o tohumları iştahla yiyen iri anaç bir çıra burun kuşu var. Kadının gözlerinin arasındaki burun aynen o çıra burunun gagası kadardır. Bir insan bir insanı merakla izlerse o insanın burnu da o merakın seciyesine uygun olarak uzar gider. Bir muamma kadındır ki ben çözemedim. Her şeyi her yerde bırakır. Boklu, gömleğini don diye giyer. Çenevaz, kişirek bir kısrak ki sorma gitsin. Eniklemiş aç it gibi çarşı pazar dolaşır durur, her şeyi merak eder. 10 çocuğu var, çiftler çiftler doğurmuş. Geçenlerde üzülmez gelik hava nakliye hat tellerine konan kuşlara taş atıyordu. Bu kadın insan olsa yırtıcı kuşlardan kaçan kuşlara taş atmaz. Kartalların, aladoğanların, şahinlerin izlediği kuşlara taş atmaz. Kuş izlenmiş, kaçmış, korkmuş, gelmiş tele tünemiş. Bırak hayvan soluklansın, gözü muhite alışsın.
Kiremitleri çürümüş çatılar, çatılardaki narin direklere ve sayat korkuluklarına bağ yapılarak asılan mısırlar, mısırlara konan aç kuşlar canlandı hayalinde Abbas'ın. Farkında olmadan ayrıldı Lütfi Usta'dan. Çok yönlü ama bağıntıları kopuk bir sistem içinde hayale daldı yeniden. Çevresindeki tüm cisimlere bakıyor, gördüğü her cismin ruhunu merak ediyordu. Yanlış yola girdi bir ara. Kömür taşıyan bir dizel lokomotifinin yer altından gelen ıslığını duyar gibi oldu. Yönünü iskeleye doğru çevirdi. İhale pazarlıklarına katılan yaşlı bir adamın öksürüğü geldi hükümet konağından. Barlı apartmanının küçülerek hafif yana doğru kaykıldığını sandı. Hüsrev Efendi halk evinin önünde kestane kavuruyordu. Hayal hanesini sürekli dolu tutan bir adamdı. Abbas'ı görünce sevindi, kestane ikram etti. Abbas kestaneleri alarak iskeleye doğru yürüdü. Sivil polisle göz göze geldi. İskeleye böğrünü veren balık yüklü teknenin yanında balık almak için kaynaşan kalabalığı teğet geçerken limanın dışında demir atmış sıra bekleyen kömür gemilerini süzdü. Ocaklardan çıkarılan kömürün macerasıyla yüz yüze gelmişti yine. Yer altında olduğu gibi kömür uğultu halindeydi. Liman kantarının önünde durup tartılan vagonlardaki kömürün uğultusu rayları, 50 tonluk mavnalardan, küçük küfelerle büyük gemilerin ambarlarına akan kömürün uğultusu ise gemileri sarsıyordu. İlkin romorkörlere, işleyen buharlı vinçlere, sonra da küçük bir çatanının limandan çekip çıkarmaya çalıştığı yüklü koca vapura ve 70 tonluk dubaların üzerinde daireler çizerek uçuşan kara bataklara takıldı dikkati. Kömür tozlarının kararttığı rıhtım zeminindeki martı ölüsünü düşüne düşüne mendireğin ucuna geldi. Çıplak ayaklarını soğuk su kumsalına gömerek incecik işaret parmağıyla remil atan o garip yabancı falcı kadın nerelerdeydi acaba? Uğultu iklimini biraz dinledikten sonra mendireyi terk etti. Kurduğu karamsar hayallerden hafif sıyrılıp önüne baktığında kapkara akan dereyle karşılaştı. Soğuk su semti yönünden kadın lakırtıları geliyordu. Köprüyü geçti. Sahtiyan ve gön kesmekte kullanılan paslı bir bıçkı parçasına çarptı ayağı. Üst üste yığılmış tahkimat direklerinin dibinde bir adam uyuyordu. Adamın gövdesi uzaktan bakınca kenarları kâgir, üstü kapak taşlarıyla örtülü, kadim bir lahite benziyordu. Yaklaştı, kenarları parçalanmış beyaz bir çuval bezinin altında yatan adamın Hibetullah Hoca olduğunu görünce sevindi. Zonguldak ve Kastamonu havalisinde girdiği her camiden kovulan hocayı kuşbaşı izledikten sonra başucunda oturdu. Dalgaların geceleyin sahildeki direk harmanından denize çektiği direkleri ve bu direkleri sudan çıkarıp omuzlarında sahile taşıyan ameleleri izlemeye koyuldu. Amelelerden biri direği direklerin üzerine indirdi, döndü, az ötede kömür çıkarmak için dizlerine kadar denize giren ve ellerindeki saplı fileleri sulara doldurup çıkaran kadınların ıslak kalçalarına baktı. Lavvarda yıkanan bir kömür parçası olsam, elekten kaçsam, dereyi kat edip denize karışsam ne yaparım? Genç bir kadının filesine dalarım, damında kurur, ocağında yanarım. Ağzındaki sönmüş izmariti tükürüğüyle birlikte savurup atan genç bir amele, ''Boşuna hayal kurma, sen talihsiz bir adamsın.'' dedi kadınlara bakarken, ''Seni küfeyle geminin mahzenine atarlar.'' Küfenin yırtığından denize düşerim, dalgalarla gelir bulurum bu kadınları. Hibetullah Hoca yattığı yerden göz kapaklarını hafif aralayarak gökyüzüne baktı. Yaşlandıkça göz oyumları mor renklerle kırış kırış genişlemiş, gözleri bakan herkeste takma bilyeleri çağrıştıran bir duruma düşmüştü. Hoca sağ elini tarih öncesinin taş baltalarını andıran burnuna götürdü. Mahzun Habeşi suratını anlamsız hale getiren burunu tatlı tatlı kaşırken, ''Hangi yırtıktan düşersen düş, kadına muhabbetle bağlanacak, saygı göstereceksin.'' dedi. ''Sen deryadan direk çıkarıyorsun, o da kömür, aranızda bir fark var mı?'' ''Yok.'' Hocanın sesini duyan ameleler gülümseyerek birbirlerine göz kırptılar. Abbas ciddiyetini korudu. Ayağa kalkarak hocayı selamladı. Abbas'ı görünce oğlunu görmüş gibi sevindi hoca. Sırtını yerden kesti, bağdaş kurarken elini uzatıp tokalaştı Abbas'la. Küfe yırtığından düşen amele ortalığı şenlendirmek için ''Sen niye muhabbetle bağlanmadın hocam? Gül gibi karını bırakıp bu hallere düştün.'' diye gelip hocanın başucuna dikildi. Bakışlarını ihtiyarın yata yata eskimiş deve derisinden hırkasına, hırkanın da ıslanmış kumlu sırt bölümüne dikti.
Sesindeki meymenete dikkat et zihni, dedi hoca kafasını kaldırarak. 18.000 alemi başına toplamış gibi konuşma. Baban Remzi'ye hiç çekmemişsin. Ben daha evlenmeden evvel Rabia'ya muhabbetle bağlandım. Bunu bilen bilir. Kadının inceliği hem nazarında hem de belindeydi. Ben yaratılış olarak ağır deprenen ehli namus kalçalara meftunum. O kalçaların sahiplerine her zaman hürmet eden bir adamım.
Hoca dikkatini gülümseyerek yaklaşan fare yüzlü diğer ameleye kaydırdı.
Aşık oldum, evlendim. Aşık olup da aşkın yüzünü gören var mı? Yok. Gün geçti, ay oldu, ay geçti, yıl oldu. Baktım kadının ağzı ağız değil, gönül pası vesvese, dili dil değil. Yılanı yakala, kadının ağzını aç, içine koy. Kadın diliyle yılanı kafasından yakalasın, sana teslim etsin. Boğazı boğaz değil, yedi yuttu semirdi, cismi kemaline erişip 120 kiloyu buldu. Doğurduktan sonra da karnı kasığı gemi lengeri gibi şişti, bıyıkları çıktı. Baktım canım gövdemden hoşnut değil, cimadan perhiz eyledim kendimi. Talak-ı selaseyi verdim, ayrıldım. Hırkayı başıma çektim, dünyayla alakamı kestim. Ben yaratılış olarak hiçbir insana mecbur değilim, bunu bilen bilir. Meleklerin yanında bana çatmaktan korkardı. Süpürgeyi alır evi süpürürdü. Meleklerin tozdan dumandan kaçtığına inanırdı. Sonra bana saldırdı süpürgeyle, ne çektiğimi ben bilirim.
Yine de bırakmasaydın iyi ederdin, dedi Zihne. Bu hallere düşmezdin. Düdük gibi ortada kaldın.
Hocamın ne suçu var oğlum, diye çıkıştı diğeri marazi bir sesle. İnsanı vezir eden de karısı, rezil eden de.
Var var, hocanın suçu var. Hiç kimse lekesiz kar çiçeği değil.
Abbas hocanın saç sakal içinde kaybolan yüzünü seyrederken anlaşılamamanın verdiği acıyı ve yalnızlığı sezinler gibi oldu. Her insan içini olduğu gibi yansıtmazdı yüzüne. Hoca fazlasıyla yansıtıyordu. İnsanlar hocayı neden anlamıyorlardı? İçinde azıcık duygu kırıntısı olan bir insan değil onun yüzüne, birbirine küsmüş fersiz gözlerinin arasında yapayalnız yükselen kocaman burnuna baksa bile anlardı onu.
Ben müddeti medidesi belli olmayan bir adamım, diyerek yanındaki eğri asayı alıp ayağa kalktı. Mürşitten icazet almış gibi konuşan adamlara harcayacak zamanım yok.
Başında palancı yaşardan aldığı bir keçe takya vardı. Tur dağında gezen Hazreti Musa'ya benzemek istiyordu.
Hele dur gitme hocam, diye çıkıştı diğer amele. Karnımda sancı var. Sebebini çaresini Celil hocaya sordum, sana da sorayım.
Sesteki saflığı kendi acısına sinen saflığa benzetti hoca. Döndü ameleyi süzdü. Başı açık yalıncak bir yetim çocuk canlandı gözlerinin önünde.
Sen ayaklarını üşütmüşsün Sefer oğlum, dedi. Eski kafam olsaydı hayız olan bir kadının kurumuş kanlı donunu giy derdim. Eski kafam eskide kaldı. Git yat dinlen, sıcak bir çorba iç. 10 gün evvel böyle değildin, zayıflamışsın. İğne yutmuş maymuna dönmüşsün. Sen de orada dikilip durma Abbas, gel benimle. Benim bu dünyada sevdiğim iki insan var. Birisi sensin, öbürü de senin ağabeyin Cuma'dır.
Abbas serkeş düşüncelerin ve sonu gelmez karşı çıkışların biçimlendirdiği kasvetli sese takılarak uzaklaştı direk armanından. Ameleler gidenlerin arkasından şaşkın baka kaldılar. Hoca varlık duygusunun derinliğinde kum gibi kaynayan ve kaynadıkça geçmişe ve geleceğe dair kuşkular, serzenişler, tasarımlar doğuran insanlardan kaçmak için adımlarını hızlandırdı.
Nereye gittiysem yolum hep insana çıktı. Bu sabah erkenden kalktım yürüdüm, yolum çatallaştı. Soldan gitsem Pavli üzerinden Asma'ya ineceğim ki karşıma bir yığın kara yüzlü kömür eciri çıkacak. Sağdan gitsem karşıma altı oyulmuş boşlukta duran bir şehir çıkacak ki o da bir yığın insan. Geldim tahkimat direklerinin dibine sığındım.
Hoca daha az insanla karşılaşacağını düşünerek sahili izleye izleye ilerliyordu. Günlerdir hocayı arayıp bulamayan Abbas'ın ruh huzuruna kavuşmuş gibi bir hali vardı.
İnsan neden bu hale düştü hocam? Sesin gökten geldiği sanısına kapıldı hoca. Başını çevirip Abbas'a baktı.
Ben şimendifer düdüklerini duymam, gemi uskurlarının dalgaları dövüşünü de duymam, küpeştelere konan martıların mırıltılarını bile duymam. Ama 7 kat yer altından gelen kazmanın sesini duyarım. Erkenci kadınların kovalarını doldurmak için çalıştırdıkları tulumbaların sesini de duyarım. Bu sesleri duyduğum zaman gözlerimi açarım, içime ışık doğar, ışık dile gelir, yeri göğü konuşur. Ben rüyamda hep ışık görürüm hocam, ışık içinde kalırım.
2 gün evvel gördüğüm düşte ben de ışık içindeydim. Bir şafak vaktiydi. Cenab-ı Allah Cebrail aleyhisselamı çağırdı. Ya Hacı bir bari dedi. Ben bu Adem neslini ıslah etmek için şimdiye kadar 124 bin peygamber, 104 adet de kitap gönderdim. Gene ıslah olmadılar. Benim bundan sonra ne yapmam lazım?
Cebrail aleyhisselam düşündü, dedi ki, ey yerin göğün ruhu, seninle bu ıslah olmayan Adem soyu arasında gidip gelmekten ben de bir hal oldum. 2 yol var, ya bunları Hud peygamberin imana getiremediği Ad kavmi gibi helak et, ya da hiç karışma, ne halleri varsa görsünler. Yerin göğün yaratıcı nuru düşündü, dedi, karışmazsam ne olur? Cebrail dedi ki, 2 şey olur. Bu Adem nesli ya kainata hakim olur, ya da kainatın bir yerine gedik açarken belasını bulur. Külliyen helak olur.
Cebrail bunu dedi ya, ben hemen uyandım. Uyanmamla yıldırımın düşmesi, yağmurun üzerime hörelenmesi bir oldu. Dalgalar azdı. Sahilin zifiri karanlığında ejderhaları andıran havai hat direklerinden biri yıkıldı. Veya bana öyle geldi. Kendimi zor bela yukarı attım. Koşa koşa nefesim kesildi. Yolu şaşırdım. Ankara Köprüsü'nü geçtim. Uzun Mehmet Bahçesi'ne sığındım. Dilenci Memik'i bulamadım. Gövdeme ateş bastı. Derim külhan ve gevilcenle doldu. Sağ yanamdan bir kalbur çıbanı çıktı. Hoca durdu, dizleri yamalı pantolonunun ön düğmesini açtı. Kulağındaki çınlamaları dinleyerek yandaki çalının dibine işedi. Abbas hocanın iye sarılmış iplik yumağını andıran gövdesini arkadan seyrederken insanın ıslah olmamasının nedeni üzerinde düşünüyordu.
Hocam, insan neden ıslah olmadı?
İnsanı bilmem ama benim mayamla şeytanınki aynıdır. Ayağının gönüne geliğine, çulumun yamasına deliğine bakmadan bu hakikati hangi camide söylediysem oradan kovuldum. Günahkarım dedim, anlamadılar. Abdülkerim Hoca sakalımdan çekti, yüzüme tükürdü. Kendime geldim. Gördüğüm her insana kölelik ettim. Köleliğim esnasında anladım ki ne kadar köle ahlaklı olursa olsun, insan insanın hüsnü icazetiyle yaşamayı kabul etmiyor.
O ne demek hocam?
Ne demek olduğunu bir bilsem. Rahmetli babam hep derdi, oğlum senin anan derdi, göründüğü gibi koyun huylu bir kadın değil. Bak hep benim suyumda yüzer, işemeye bile benim hüsnü icazetimle gider. Ama aldanma derdi, bu kadının gönlünde sultanlık var. Ben bu sözün könhüne seneler sonra erebildim.
Doğru bir söz mü hocam?
Doğru bir söz, ben bunu kendimden bilirim. Ben doğar doğmaz bağırdım, sonra emdim büyüdüm. Akıl ateşini kelle çanağıma alır almaz fırladım sürdüm yürüdüm. Cenab-ı Allah bile şaşırdı. Bir müddet sonra baktı ki bu kul kula benzemiyor. Ateşle dolmuş hayat, bunun elinde fırfırı olmuş. Hayatı müdevver gön paresi gibi desdeğirmi kesmiş, ortasına 2 delik açmış, ipliği deliklere geçirmiş, 2 yana çektikçe hayat fırfır dönüyor. Vaziyeti yukarıdan izleyen yerin göğün yaratıcı nuru bunu ben mi yarattım diye işkillendi. Ondan sonra insin peygamberler, insin melekler, insin kitaplar, iflah etmedi.
Hoca aniden durdu ve çömeldi, kızını düşündü, hüzünlendi. Çıkışsız iç sıkıntılarının sırım sarısına çevirdiği seyrek keçi sakalını çekiştirir gibi yaptı. İnsanın durmaksızın mana yaratan bir yaratık olduğunu düşündü. İnsan yaratıcılığını daha üst bir seviyede sürdürmek için yarattığı önceki manaları yok ediyordu. Allah insanı yaratırken kendi özünü katmış, üflemiş, kendi nefesiyle ayağa kaldırmıştı. Bunun içindir ki insan yaratmadan bahtiyar olamıyor, yarattığı için de kendini yaratanı yani Allah'ı dinlemiyordu.
Rahatsızlandın mı hocam diye çömeldi Abbas, sırtın ıslanmış, al kazağımı giy, bunu da çıkar bir yere serelim kurusun.
Hayır hayır, kazağını çıkarma, rahatsız değilim. Ben düşündüğüm zaman, kendi künhüme karşı yürüdüğüm zaman çömelirim.
Sustu, kumları izledi yakından.
Burada bir kum zerreciğine dokunsam kainatın öbür ucundaki bir zerrecik dokunuşumu hisseder mi, hissetmez mi bunu düşündüm.
Ayağa kalktı aniden, çevresini dikkatle süzdü.
Ben istesem de rahat duramam. Hele etrafına şöyle bir bak. Her şey uslu, her şey uysal, her şey yerli yerindedir. Aslında hakikat bu değil. Hakikat benim göremediğim yerdedir. Hakikatin görünmeyen cazibesi nefsimi kışkırtıyor, beni ifal ediyor. Dünyalar güzeli bir kızım vardı. Terbiyesine, huyuna, husuna secde ederdim. Gitti, bulu ve şebabiyet kertesine varmış bir divane civanın altına yattı. Kendini kendi rızasıyla boş yere ifal ettirdi. Civan, semerci Emrullah'ın oğlu gibi hain çıktı, kızımla evlenmedi. Rezil olmamak için hadiseyi kapattım. Kızım delirdi. Kızım delirince ben de iflah olmadım, evi terk ettim. Sonra o civan yıllar sonra gitti, Pala Hasan'ın kızıyla evlendi.
Pala Hasan'ın adını duyunca irkildi Abbas. Hocanın kızını kandırıp ifal eden adam, sevgilisi Selma'nın istemeden evlendiği Hayri'ydi. İçini ateş bastı, hassasiyetini yitirdi. Hayata yaşadığı derin acıların ruhuyla bakan bir insan olmaktan çıkıverdi. Öldürme duygusuna dönüştü tepeden tırnağa. Büyüyerek alnına doğru kayan gözlerini Hibetullah'a çevirdi.
Ölümü hak eden bir adamdır o hocam. Orasını bilmem, ben bu sırrımı bu dünyada sevdiğim iki kişiye açtım. Ağabeyin Cuma'ya, aha bir de sana.
Ufuk çizgisine bakarken bir tükürük savurdu kumlara.
Geçmişin pençesinden yakamı kurtaramadım. Bana her çevrilen göz hasmaneydi. Bunu bilen bilir, her göze bir zındık olarak göründüm. Bu toprak iyi, o toprak kötü diye ayrım yapmadım. Her yerde yan geldim yattım. Yanımdan geçenler karıncanın kesretle öldürdüğü yaşlı bir arslan sandılar beni. Şükürler olsun ki zamanı hiç boşa harcamadım. Harcasaydım harcadığım o boş zamanların kazdığı derin kuyulara düşerdim. O kuyuların karanlık dibinden bakardım dünyaya.
Rüya ve rahiha sisindeymiş gibi bakınıyor, iç alemine biraz da başkalarının bakışlarından kaçmak, kurtulmak için sığınan bir adam izlenimini yaratıyordu. Sakalını sıvazlarken iyi şeyler söylediğini, çevresindeki nesnelerin, nebatın, börtü böceğin bu iyi şeyleri hissederek dinlediklerini düşünüyordu. İçim aydınlıksa yolum da aydınlıktır. İçim her zaman aydınlık değil. İnsanlar bana kızarlar, beni kovarlar.
Niye?
Niyesini bilmem. Zaman olur ki zihnimi ihmal ederim. Zaman da olur ki kendi içimde gezdirir dururum. Ağzımdan çıkan söze hiç karışmam. Molla Zembil bana dedi ki, senin beyan ettiğin hakikatler, hikmetler fil öfkesi gibi yıkıcıdır.
Doğru demiş.
Bilmem. Mıskıç Mustafa da sırtındaki çula baktı güldü.
Molla Zembil mıskıçın neye güldüğünü anladı, gülme dedi. Bir adamın niyeti asilse giydiği çul soy olarak gider. Zaloğlu Rüstem'in pelenk derisinden dikilmiş cenk hilatına dayanır. Hibetullah'ın giydiği çul değil bebri beyandır dedi. Molla'nın söylediklerinin hiçbirisi doğru değildi ama hoşuma gitti. Abbas hocayı dinleyecek halde değildi, çömeldiği yerden ayağa kalktı.
Kötü insanın öldürülmesi lazım hocam.
Kafasını kaldırıp Abbas'ın safran sarısına çalan yüzüne baktı.
Hoca korktu. Allah'ın verdiği canı kulun alması büyük günahtır. Sivrisinek de olsa öldürmeyeceksin.
Kanını emmek için kondu mu öldüreceksin hocam?
Abbas'ın içinde bir şeytani marazın hasıl olduğunu, kafasında çocuk lazımlığı ile gezen eski delilerden Havruz Harun'a benzediğini, ilk kez kendisine itiraz ettiğini ve Hayri'yi öldürmeyi kafasına koyduğunu düşününce ayağa kalktı hoca. Şahadet parmağını delikanlının gözüne doğru dikerek,
''Akıl terazisinin iki kefesi var oğlum. Biri düşündüğünü tartar, diğeri de tarttığını düşünür.'' Sen kendi aklının terazisinde kendini hiç tartmamışsın. Nefsindeki öldürme iştahının sebebi budur.
Boyahane işçileri de sandal ağacı ve göz taşından kızarıp yanan elini andırıyordu hocanın eli. Abbas ele bakarken hocanın kızını görmeyi, onunla tanışıp evlenmeyi düşündü birden.
Haklısın hocam diye mırıldandı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 233.